Ayrım 25.
1917 Rus devriminin sonu kötü, hem de çok kötü oldu. 1789 Fransız devriminin sonu da kötü, hem de çok kötü olmuştu. Ama ne gariptir ki, Yeltsinlerin yönetiminde kapitalizmlerin en berbatı da, terör dönemi ve Napolyon'un savaşları da bu iki devrimin şanını söndüremedi gene de. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramı insanlığa her zaman ışık tuttuğu gibi Lenin'in devrimi de insanlığın yolunu aydınlatacaktır her zaman. Şimdi sonu kötü olan başka bir devrimden, Fransız ihtilali ya da Rus ihtilali gibi bütün dünyayı değil sadece biz Türkleri ilgilendiren bir devrimden, 27 Mayıs'tan söz etmek istiyorum. 1960'ta henüz doğmamış ya da küçük yaşta olanlar bu koca karı delirmiş. O ilk askeri darbeye nasıl devrim diyebilir diye hop oturup hop kalkacaklar, öfkeden köpür köpür köpürecekler. Hakları da var, çünkü 1960'ta 40'ını geçmiş olan bizler gibi o günleri yaşamadılar. Onların gözünde 27 Mayıs öteki darbelere örnek olan bir ordu müdahalesi. Oysa hiç de öyle değildi aslında. Çünkü bu darbeyi başta generaller, bütün ordu değil, Milli Birlik Komitesi denilen küçük bir subay grubu yapmıştı. General Cemal Gürsel bile son dakikada geçmişti harekatın başına. Biraz önce söylediğim gibi 27 Mayıs kötü bitti. Çok olumsuz yanları oldu. Yassıada davaları, mahkumiyetler, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Polatka'nın asılmaları onarılması imkansız gaflardı. Onları idam ederek kahraman haline getireceklerini Mustafa Kemal'in yaptığı gibi sürgün etmekle yetineceklerdi. 147 öğretim üyesini sorgusuz sualsiz İstanbul'daki ve Ankara'daki üniversitelerden atmaları, zaten başka kentlerde üniversite yoktu o günlerde, tam bir rezaletti. Demokrat Partisi hükümeti benim profesörlüğümü tasdik etmemişti aylarca. 27 Mayıs'tan sonra persona grata oldum. Ağustos sonu Milli Birlik Komitesi'nin onayı ve Cemal Gürsel'in imzasıyla profesörlüğe atandım. 2 ay sonra da 28 Ekim 1960'ta 147 öğretim üyesiyle birlikte üniversiteden kovuldum. Tam bir tutarsızlık örneğiydi böyle bir davranış. Beni 2 ay sonra atayacaksanız neden İzzet İkram onayladınız profesörlüğümü? Bu haksızlık yüzünden korkunç bir şok geçirdim. Çünkü 27 Mayıs'a inanmıştım. Yanıp tutuşup bir aşk evliliği yaptıktan 2 ay sonra sevgili kocasını mutfakta hizmetçiyle basan bir kadıncağızın yürekler acısı durumuna düşmüştüm. Gel gelelim, kendimi psikolojik bunalımlara bırakacak durumda değildim. 1 yıl önce boşanmıştım. Anneme, dadıma ve 2 çocuğuma bakıyordum. Halamdan miras kalan şimdi oturduğum daire yoktu. Daha sonraları Bodrum'da 30 bin liraya aldığım küçük ev yoktu. Bankada 5 kuruşum yoktu. Son paramla 10 bin liraya Buhara taklidi bir küçük halı almıştım. Bunu sırtıma yükleyip divan yolunda aldığım halıcıya geri götürdüm. Durumu anlattım. 9 bin liraya karşılık geri almasını rica ettim. 8 bine, sonra 7 bine indim. Namussuz herif gene kabul etmedi. İlk 2 ay yardıma koşan arkadaşlarım oldu iyi ki. Kara gün dostunun ne demek olduğunu o zaman anladım. Biri hemen koşup kira parasını ödedi mal sahibine. Yıllardır görmediğim tanıdıklarım beni aradı, özel dersler, çeviriler buldular bana. Falih Rıfkı, Mustafa Kemal üstüne kitap yazıp ama Türkçe bir tek kelime bilmediği için bir yardımcı isteyen Lord Kinross ile beni tanıştırdı. Bu sayede de para kazandım. Üniversitedeki işimden uzak kaldığım o 1,5 yıl çok didindim, çok yoruldum ama bir korkumdan da kurtuldum. 20 yaşımdan beri devletten maaş alıyordum ve devlet bana her ay belirli bir para vermezse aç kalacağımı sanıyordum. Oysa durumum hiç de öyle olmadığını, salt kendi gayretimle ailemi geçindirebileceğini anlamıştım. Kendime güvenim müthiş artmıştı. Ekonomik sorunların bundan böyle belimi bükemeyeceğine inanıyordum. Devlet bana para vermezse aç kalırım korkusundan sıyrıldığım için üniversiteye geri dönünce geçirdiğim başka bir sıkıntıyı da kolayca atlatabildim. Kim olduğunu çok iyi bildiğim fakülteden bir meslektaşım sınıfta komünist propagandası yapıyor diye adli mercilere beni resmen şikayet etmiş meğer. Fransız devrimi sırasında yaşayan ünlü Thomas Paine'ın 1792'de yazdığı İnsan Hakları kitabı üstüne ders verirken yapmışım bu propagandayı. Doğrusunu söylemek gerekirse herhalde durup dururken bir kara çalma, Pisi pisine bir iftira değildi bu. Elime fırsat geçtikçe sınıfta da sınıf dışında da biraz komünist propagandası yapardım mutlaka. Yapmamayı da ahlaka aykırı bir korkaklık sayardım. Fırsat bu fırsat, Thomas Paine gibi bir devrimciden söz ederken neler söylemişimdir kim bilir. Ne gariptir ki öğrencilerim böyle ileri geri konuşmama itiraz etmezlerdi. Ancak bir tek öğrenci dersten çıktıktan sonra bu konuda bana çatmıştı. O da Türk değil, Amerikalı bir gençti. Devlet memuru olduğumdan mahkemeye sevk edilmeden önce üniversitede bir soruşturma açıldı. Soruşturmayı yürüten hukuk profesörü, kim olduklarını bilmediğim 12 öğrencimi sorguya çekti. Hiçbirinin beni ele vermediğini, hatta derste aldıkları notlarda münasebetsiz bir şey ortaya çıkmaması için o notların bazı yerlerini yeniden yazdıklarını sonradan öğrendim. Ancak bölümdeki meslektaşlarımla görüşüp hocalarının başına bir bela gelmemesi için nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmışlardı. Soruşturma aylarca sürdüğü halde ne gariptir ki bana hiçbir şey sorulmuyor, sadece öğrencilerim sorguya çekiliyordu. Sonunda hukuk profesörü beni çağırdı. Gene bir şey sormadan bana uzun uzun kötü kötü baktıktan sonra şöyle dedi. Ben sizin neler düşündüğünüzü, neler söylediğinizi tahmin ediyorum. Ama öğrencileriniz size çok bağlı, size toz kondurmuyorlar. Hatta onlardan biri dedi ki, Mina Hanım için komünist derler öteden beri. Ben komünizm nedir bilmiyorum ama Mina Hanım sahiden buna inanıyorsa demek ki iyi bir şeydir. Çünkü onun kötü bir şeye inanmasının yolu yoktur. Artık ne biçim hukuk profesörü ise karşımdaki suratını asmış, bana hep kötü kötü baktığı halde geniş bir sırıtma yayıldı yüzüne. Çünkü duyup duyabileceğim iltifatların en büyüğüydü bu. Ömrümde hiçbir şeyle iftihar etmedim. Kim olduğunu hala bilmediğim öğrencimin bu sözüyle iftihar ettiğim kadar. 147'lik olduğuma göre 27 Mayıs darbesinin kurbanlarından biriyim. Haksız yere işimden atıldım. Başka bir devlet memuriyetinde çalışmam yasaklandı. Dımdızlak ortada kaldım. Ne var ki 27 Mayıs'ın 12 Mart ve 12 Eylül'den bambaşka olduğuna kesinlikle inanıyorum gene de. 27 Mayıs ötekiler gibi faşist bir eylem olarak değil, İlerici hatta solcu bir yanı olan devrimci sayılabilecek bir hareket olarak başladı. 27 Mayıs'tan 3 gün sonra Milli Birlik Komitesi'nin başkanı Cemal Gürsel, Vatan Gazetesi'ne bir junta liderinin ağzından çıkması hiç olası görülmeyen şu inanılmaz lafları söylemişti. Memleketimizde Komünist Partisi'nin muvaffak olacağına inanmıyorum. Bir sosyalist partinin lüzumuna inanıyorum. Memlekette sosyal meselelerin halline yardımcı olabileceğini tahmin ediyorum. Nitekim 27 Mayıs'tan 1-2 yıl sonra Türkiye İşçi Partisi faaliyete geçti. Memlekette o güne kadar görülmemiş sosyalist eylemler başladı. TİP'in binlerce üyesi vardı. 1965'te meclise 15 milletvekili gönderecek kadar güçlenmişti. Eğer 27 Mayıs ve 27 Mayıs'ın kabul ettiği o olağanüstü ilerici anayasa olmasaydı, ne tip gelişebilirdi ne de sendikalar. Nitekim öteki iki faşist darbeden özellikle 12 Eylül'ün ilk işi ilerici 27 Mayıs'ın o güzel anayasasının yerine şimdiki gerici anayasayı koymak ve işçi hareketine sekte vurmak için diski kapatmak oldu. 28 Nisan 1960'ta İstanbul'da ertesi günde Ankara'da başlayan olaylar bir ay sonra 27 Mayıs darbesiyle sonuçlandı. Darbeden önceki 30 günü bu uzun ömrümün en ilginç günleri sayıyorum hala. Kendi kuşağımdan bir ben değildim böyle düşünen. Çok daha sonraları bir gazeteci Aziz Nesin'e 27 Mayıs 1960'ın anlamını sorunca 27 Mayıs'ın tek anlamı bizim kuşağın solcularının bir ay boyunca mutlu olmalarıydı demişti. O 30 gün bir ihtilal havası içinde öyle heyecanlar yaşadık ki mutlu olmamamızın pek yolu yoktu. Zararsız bir öğrenci yürüyüşüyle başladı her şey. İyice azıtan Demokrat Parti bir tahkikat komisyonu kurmuş, diktatörlüğe doğru yöneliyor, önüne geleni tutuklamaya hazırlanıyordu. Adnan Menderes mecliste, siz isterseniz halifeliği geri getirirsiniz ya da benim aday gösterdiğim odun kütüğü bile milletvekili seçilir gibi saçma sapan laflar ediyordu. Bunları protesto etmek için üniversite öğrencileri yürüyüşe geçmişti. O sıralarda özgürlük sözcüsü henüz kullanılmadığından hürriyet istiyoruz, kahrolsun diktatörlük diye bağırıyorlardı. Bu öğrencilerin çoğunun politik bilinçleri yoktu. Solculukla uzaktan yakından ilişkileri yoktu. Devrimden, Marksizmden, anti-emperyalizmden hiç haberleri yoktu. Ancak 27 Mayıs'tan sonra öğrendiler bunları. O sıralarda baskılara ve haksızlıklara karşı belli belirsiz bir başkaldırma duymaktaydılar sadece. Eğer altlı polisler olağanüstü bir şiddet gösterisiyle ilkin kılıç sandığım upuzun coplarını çekip düşmana saldırırcasına üstlerine saldırmasaydı, çocuklar uslu uslu fakültelerine ya da evlerine geri dönecekler, 27 Mayıs filan da olmayacaktı büyük bir olasılıkla. Gel gelelim polis azdıkça azıyordu. Acemi biniciler oldukları için otobüslere çarpan atlarından düşüyorlar, kendileriyle birlikte zavallı hayvanlar da yerlerde yuvarlanıyordu. Bu atlardan birinin bir taksinin üstüne çıkması asla unutamayacağım gerçeküstü bir görüntüydü. Polisler Beyazıt Meydanı'nda öğrencilere ateş açıp gaz bombası atmakla yetinmediler. Bumin Yamanoğlu'nun emrinde iki çiple üniversitenin bahçesine daldılar. Rektör Sıddık Sami Onar ile Profesör Sulhi Dönmezer onları kimsenin çağırmadığını, böyle bir şey yapmaya hakları olmadığını söyleyince Zeki Şahin adlı polis "Kesin sesinizi, bunları siz kışkırtıyorsunuz zaten" diye bağırarak ikisini de birer tokat atıp yere fırlattı. Alnından hafif yaralanmış, gömleği kana bulanmış rektörü cipe sürüklüyorlardı. O da "Bilmem" diye direniyordu. O izbandut gibi polisler babaları yaşında ve ufak tefek bir adam olduğu halde onu cipe tıkamıyorlardı. Derken hukuk eğitimi görmüş, dolayısıyla Sıddık Sami'yi tanıyan, biraz daha aklı başında bir iki güvenlik görevlisi ortaya koştu. Niyetleri doktor çağırmak, rektöre bir tetanoz iğnesi yaptırmaktı. Ama Sıddık Sami "istemem, istemem" diyordu sadece. Emniyete götürülmeden önce kanlı gömleğini sırtından çıkarması için yalvarıyorlardı. Hatta Kemal Aygün ona kendi gömleğini vermeyi önerdi. Bizim rektör gene "istemem, istemem" diye direndi. Bu rektörümüzle o günde, daha sonraları da her zaman gururlandım. Sıddık Sami Onar, Türkiye'nin ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'ni haysiyetle temsil etti her zaman. Ne kendi hükümetine boyun eğdi ne de yabancılara. Örneğin yerlerinin kuruluşunun bilmem kaçıncı yıl dönümünü kutlamak üzere onu Amerika'ya davet ettiklerinde kabul etti. Ne var ki o yıllarda Amerika'ya giriş vizesi isteyenleri küçük düşüren bir uygulama vardı. Parmak izleri alınırdı. Sıddık Sami bunu duyunca ayağa kalkmış. Konsolosluktaki memurlara Amerika'ya gitmekten vazgeçtiğini nezaketle bildirip kapıya doğru yönelmiş. Onların "ama bu bir formalite ancak" diye yalvarıp yakarmaları bir işe yaramamış. Ve bildiğim kadarıyla bizim rektör parmak izi vermeden Amerika'ya giriş vizesi alan tek kişi olmuş. Üniversite bahçesinde rektör polislere karşı direnirken Beyazıt Meydanı'nda kıyametler kopuyordu. Rektörümüzü isteriz diye bağıran gençlere karşı atlı polisler tabancalı, gaz bombalı bir savaş açmışlardı. İyi ki saat 15'te sık yönetim ilan edildi. Katil polisler diye yuhalanan emniyet güçleri ortadan çekildi, onların yerini askerler aldı. Daha sonraları bu olaylar yüzünden Hürriyet Meydanı adı verilen Beyazıt'ta halk da birikmişti artık. Öğrencilerle birlikte halk da polise yuh çekiyor, askerler alkışlanıyordu. Bu arada üniversiteden ayrılmayı reddeden Sıddık Sami'nin başkanlığında senato toplanmıştı. Bizler öğretim üyeleri de verilecek kararı bekliyorduk. Polisin izinsiz üniversiteye girmesini, rektörü ve bir profesörü yerlerde sürüklemesini protesto etmek için herkesin istifa etmesi, üniversitenin de otomatik olarak kapanması gerekirdi bana kalırsa. Ama bizlerde istifa etmek diye bir karar yoktur her nedense. Daha sonraları da aralarından 147 kişi hiçbir soruşturma yapılmadan kapı dışarı edilince hiçbir öğretim üyesinin aklına istifa etmek gelmemişti. Bu yüzden de üniversiteyi senato değil hükümet kapattı o gün. Üniversite kapatılmış, dersler kesilmişti ama bizler Beyazıt Meydanı'nda olup bitenlerden ve öğrencilerden haber alabilmek için oralardan hiç ayrılmıyor, o sıralarda büyük kapıdan girerken solda olan rektörlük binasına her gün geliyorduk. Bizler derken bütün öğretim üyelerinden söz etmek istemiyorum elbette. Tutucular ve statikocular, yani öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu Kutsal Demokrat Parti hükümetine baş kaldıran öğrencilere diş biliyor, onların şiddetle cezalandırılmalarını istiyorlardı doğal olarak. Evlerine kapanmışlardı. Henüz ortada solcu bir hareket olmadığı halde ödleri kopuyordu gene de. Ancak küçük bir grup vardı öğrencilerin Beyazıt Meydanı'nda neler yaptıklarını rektörlüğün pencerelerinden seyreden. Ne ilginçtir ki rektörlükte çalışan küçük memurlar ve daktilolar bizlerden yanaydı. Örneğin öğrencilerin aşağıda bir türkü söylediğini duyuyor ama sözlerini tam anlayamıyorduk. O zaman küçük memurlar daktiloda bunların hemen 7 kopyasını çıkarıp elimize tutuşturuyorlardı. 27 Mayıs'tan önceki 30 günün milli marşı haline gelen Gazi Osman Paşa türküsünü böylece öğrendik. Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Kahrolası diktatörler, bu dünya size kalır mı? Mustafa Kemal'in Türk gençliğine çok önemli mesajlar veren ilişkin sözlerini de öğrenciler sokaklarda dağıtıyorlardı. Anladığım Türk gençliği. Türk genci, inkılapların ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Rejimi ve inkılapları benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir ve kendi esirini koruyacaktır. Polis gelecektir, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, polis henüz inkılap ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Gene düşünecek, demek adliyeyi de ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım diyecek. Onu hapse atacaklar, kanun yolunda itirazlarını yapmakla beraber meclise telgraflar yağdırıp haklı ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki ben iman ve kanaatimin icabını yaptım, müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği. O sıralarda sokaklarda dağıtılan şiirler ya da düz yazı metinler arasında Nazım Hikmet'in şiirleri de vardı. Fethi Giray'ın bir Ankara türküsünü değiştirerek yazdığı 5 dizede. Ankara'nın taşına bakma, gözlerimin yaşına bak. Bir sabah vakti kaldır başını Etnografya Müzesi'nden şu memleketin haline bak. O günlerde rektörlük binasına dadanan öğretim üyeleri arasındaki dayanışma ve kardeşlik havası, babam yaşında olduğu halde vaktiyle eşi ol eşek diye küfrettiğim bir hukuk profesörüyle barışmama da neden oldu. Çiçeği burnunda bir asistandım. Arkadaşlarım Mehmet Ali Aybar ve Ragıp Sarıca ile birlikte hukuk fakültesinde doçent olan bir hanımın evine çaya gitmiştik. O sırada profesör olan bu bey de oradaydı. Küçük parmağını havaya kaldırarak çay fincanının kulpunu tutması ve yabancı dil bildiğini asla unutmamamız için yarı Türkçe yarı Fransızca konuşması biraz sinirime dokunmuştu zaten. Bu da yetmiyormuş gibi adamcağız benim Halide Edip'in asistanı olduğumu öğrenince "Küçük hanım Halide Edip'in babasının Yahudi olduğunu söylerler acaba doğru mu?" diye sormaz mı? Ben buz gibi bir sesle "Hiç bilmiyorum efendim ama Yahudi olsun ya da olmasın bunun ne önemi var ki?" dedim. Hukuk profesörü, "Küçük hanım, hiç önemi olmaz olur mu? Yahudi babası olması bir ayıptır." deyince gözüm karardı. Ayağa fırladım. Beni çok haklı olarak evine bir daha hiç çağırmayan hukukçu hanıma, "Buraya antisemitizm yapacak eşeğol eşeklerin geleceğini bilmiyordum. Kusuruma bakma, ben gidiyorum." deyip hemen salonun kapısına yöneldim. Mehmet Ali ile Ragıp da yalnız kalmayayım diye sokak kapısında bana yetiştiler. Hukuk fakültesinden tanıdıkları bu hocalarına pek fazla muhabbetleri yoktu anlaşılan. Ne var ki yıllar sonra o heyecanlı günlerde rektörlük binasında bu adamla karşılaşınca ona elimi uzattım. "Beni hatırladınız mı acaba?" diye sordum yüzsüzce. Adam, "Aman efendim sizi unutmam hiç mümkün mü?" diyerek önüne bakınca beni gülme tuttu. Elini sıkıp yanından gittim. Daha sonraları da hep uzaktan selamlaştık. Şu sırada her ne kadar aynı safta sayılsak da Yahudi babası olmak bir ayıptır diyen bir adamı bağrıma basacak değilim ya. Irkçılığın her biçiminden nefret etmişimdir öteden beri. Hele çok büyük adamlar yetiştiren Yahudi soyuna karşı düşmanlık konusunda aşırı bir duyarlılık içindeyim. Çünkü Amerika'ya ancak iki kez gittiğim ve sadece iki ay kaldığım için zenci düşmanlığının örneklerini görmedim. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda 6 milyon Yahudinin toplama kamplarında nasıl yok edildiğini uzaktan da olsa yaşadım. Üstelik beni fena halde tedirgin eden bir durumla da karşılaştım sık sık. Bu tür aptalca önyargılardan tümüyle arınmış, çok uygar sandığım kişilerin durup dururken Yahudi düşmanlığı yaptığını dehşete kapılarak gördüm. Bunlardan biri bizim Türk Yahudilerini annem Şefika'ya çekiştirmeye, Türkiye'den neden Einstein'ların, Disraillerin, Prost'ların çıkmadığını sormaya kalkmıştı bir gün. Şefika adamı şöyle tepeden tırnağa bir süzmüş, "Beyefendi, biz neyiz ki Yahudimiz ne olacak?" demişti. Bu soru üzerine adam da sessizliğe gömülmüştü. Vatanseverliği kendine meslek edinenlerden biriydi bu adam ve Yahudi düşmanlarından ne kadar nefret edersem bu profesyonel vatanseverlerden de o kadar nefret ederim. Onlara baktıkça sevgilim Dr. Johnson'ın 18. yüzyılda söylediği gelir aklıma. "Vatanseverlik efendim bir namussuzun son sığınağıdır." demişti Dr. Johnson. Gerçekten de bu namussuz heriflerin ya da karıların namussuzluğu arttıkça vatanseverlikleri de o derece artar. Vatanseverlik namussuzlukla öyle özdeşleşmiştir ki onlar da benim gibi memleketinin taşına toprağına bağlı kalan, başka bir ülkede oturmayı aklından geçirmeyen gerçek yurtseverler, bu duygularını bir ayıbı saklarcasına gizlemek zorunda kalırlar. Çünkü ne yazık ki vatanseverlik, namussuzluk ve faşizmle el eledir sanki. Örneğin İspanya İç Savaşı'nda "Yaşasın ölüm, kahrolsun zeka" gibi ortaya iğrenç bir slogan atan General Milan Astroy'da vatansever geçinir. Yurtseverlikle milliyetçilik kavramları birbirine karışır genellikle. Oysa bu ikisi arasında dünyalar kadar fark vardır. Yurtsever doğduğu, büyüdüğü toprakları sever. Kendi milletinin insanlarına yakınlık duyar. Oysa milliyetçi kendi memleketini yeryüzünün en üstün ülkesi, bu ülkenin insanlarını dünyanın en üstün soyu sayar. Hatta örneğin Almanya gibi başka ülkelere baskı yapıp onları egemenliği altına almak ister. Böylece faşizme yönelir. İşte bu yüzden de benim gibi enternasyonalizme inanan bir solcunun yurtsever olması çok doğaldır da milliyetçi olmasının yolu yoktur. Hep birlikte bir eyleme katılmanın coşkusunu ömürlerinde ilk kez tadan öğrencilerin evlerine geri dönüp uslu uslu oturmaya hiç niyetleri yoktu.